Ayrım 20. Sayfa 180. Ekonomik buhranın yarattığı fırsatlar. 1920 yılının sonuna doğru büyük bir yangın gibi dünyaya yayılan ekonomik buhran Hitler için büyük bir fırsat oldu. O da bundan iyice yararlandı. Büyük ihtilalcilerin çoğu gibi o da yalnız kötü zamanlarda halk yığınlarının önce işsiz, aç ve umutsuz olduğu, sonra da savaş havasına girdiği sıralarda kendisini gösterebiliyordu. Fakat Hitler'in tarihteki ihtilalcilerden bir tek farkı vardı. İhtilalini siyasi iktidarı ele aldıktan sonra yapacaktı. Devleti ele almak için ihtilal yapılmayacaktı. Amaca seçmenlerin oyu ya da ulus yöneticilerinin rızasıyla, yani kısaca anayasa yolundan varılacaktı. Hitler seçmenlerin oyunu kazanmak için zamanın yarattığı fırsatlardan yararlanacaktı. Alman halkı 1930'larda yeniden umutsuzluğa düşmüştü. İktidardakilerin desteğini kazanmak için Almanya'yı yalnız kendisinin felaketten kurtaracağına onları inandırması gerekiyordu. Kurnaz ve cesur Nazi lideri 1930'dan 33'e kadar süren karışık yıllar içinde bu iki amaca varmak üzere yeniden büyük bir enerjiyle ortaya atıldı. Gerek olaylar ve gerekse demokratik cumhuriyete yeminleriyle bağlı olan bir avuç yöneticinin güçsüzlükleri, şaşkınlıkları Hitler'in ekmeğine yağ sürdü. Ama bunu daha 1930'da görmek kolay değildi. Gustav Stresemann 3 Ekim 1929'da öldü. 6 yıl Dışişleri Bakanı olarak beğenilmiş, Almanya'yı yeniden büyük devletler arasına sokabilmek için gece gündüz çalışıp yorulmuştu. Ama büyük başarılar da sağlamıştı. Almanya'yı Milletler Cemiyeti'ne sokmuş, tamirat masraflarını Almanya'nın kolaylıkla ödeyebileceği bir düzeye getirmek üzere Davis ve Young planlarını tartışıp 1925'te ünlü Locarno Paktı'nı hazırlayanlardan biri olmuştu. Bu pakt, Batı Avrupa'da savaştan yorgun çıkmış, çatışmalar içinde bunalmış bir kuşağa ilk defa huzur getirmişti. 24 Ekim'de Stresemann'ın ölümünden 3 hafta sonra Wall Street borsasında buhran patladı. Bunun etkisi az sonra Almanya'da duyuldu. Sonuç çok kötü oldu. Alman kalkınmasının temel taşı dışarıdan, özellikle Amerika'dan alınan borçlarla uluslararası ticaretti. İstikrazların arkası kesilince ve eski borçların ödenme zamanı gelince Almanya bu gergin duruma dayanamadı. Buhrandan sonra dünya ticaretinde başlayan çöküntü yıllarında Almanya muhtaç olduğu ham maddelerin ve yiyeceklerin parasını ödeyecek kadar ihracat yapamıyordu. İhracat olmayınca da Alman sanayi fabrikaları işletemiyordu. Üretim 1929 ve 32 yılları arasında hemen hemen yarıya düştü. Milyonlarca işçi işten atıldı. Binlerce küçük ticari teşebbüs kapandı. 1931 Mayıs'ında Avusturya'nın en büyük bankası olan Kreditanstalt iflas etti. Bunun arkasından Almanya'nın belli başlı bankalarından Darmstädter und Nationalbank 13 Temmuz'da para ödeyemez duruma düştü. Bunun üzerine Berlin'deki hükümet bütün bankaları geçici olarak kapatmak zorunda kaldı. Başkan Hoover'in Alman tamirat borçları da dahil olmak üzere bütün savaş borçlarına moratoryum ilan edilmesi için yaptığı teşebbüs 2 Temmuz'da yürürlüğe girdiği halde buhran yine durmadı. Bütün Batı dünyası liderlerinin bile anlamadığı, insan gücünün dışında saydığı kuvvetlerin eline geçmişti. Bu kadar bolluk zamanında nasıl olur da bu kadar sefalet, bu kadar insan ıstırabı olabilirdi? Hitler felaketi önceden görmüştü. Ama bunun nasıl sonuçlanacağını o da öteki politikacılardan daha iyi bilmiyordu. Belki çoğundan da az biliyordu. Çünkü hem cahildi hem de ekonomiyle ilgisi yoktu. Ama buhranın birdenbire önüne getirdiği fırsatlar karşısında ilkesiz olmadığı gibi bu fırsatları da bilmiyor değildi. 10 yıl önce markın düşmesi sırasında çektiklerini unutmayan ve hala o günlerin korkusu altında yaşayan Alman halkının içinde bulunduğu sefaletle Hitler acımıyordu. Tersine bu dönemin en karanlık günlerinde fabrikaların kapatıldığı, kayıtlı işsiz sayısının 6 milyonu geçtiği ve ekmek kuyruklarının her şehirde yüzlerce metreye çıktığı bir sırada Nazi basınında şöyle yazıyordu: "Hayatımda hiçbir zaman bugünler olduğum kadar sevinçli ve rahat olmadım. Çünkü sert gerçek, halkın, aldatan Marksistlerin görülmemiş dalaveralarına, yalanlarına ve ihanetlerine karşı milyonlarca Almanın gözünü açmaktadır. Alman yurttaşlarının çektiği sefalet acımakla vakit kaybedilecek bir durum yaratmıyordu. Bu durumun daha çok soğukkanlıkla ve hemen kendi ihtiraslarını destekleyecek siyasi bir savaş haline getirilmesi gerekti. 1930 yazının sonunda bu işe koyuldu." Almanya'nın son sosyal demokrat başbakanı ve Weimar Cumhuriyeti'ni destekleyen Demokrat Partiler Koalisyonu'nun son başbakanı Hermann Müller, işsizlik sigortası üzerinde partiler arasında çıkan bir uzlaşmazlık yüzünden 1930 Mart'ında istifa etti. Onun yerine Katolik Merkez Partisi'nin parlamento lideri Heinrich Brüning geçti. Heinrich Brüning, savaş sırasında bir makineli tüfek bölüğünün komutanı olarak demir haç nişanını kazanmış ve Reichstag'da açıkladığı ciddi, tutucu görüşleriyle ordunun ve özellikle o sıralarda Alman halkının hiç tanımadığı Kurt von Schleyer adında bir generalin dikkatini çekmişti. Ordu çevrelerinde yetenekli ve kurnaz bir entrikacı olarak tanınmış olan bu, kendini beğenmiş, çalışkan, hırslı, masa başı subayı Brüning'i Cumhurbaşkanı Hindenburg'a tavsiye etmişti. Yani başbakan pek farkında olmadığı halde ordunun adayıydı. Bir parça sert olmakla beraber yardımsever, alçak gönüllü, namuslu, sağlam ve temiz bir karaktere sahip olan Brüning, parlamenter hükümeti istikrara kavuşturacağını, ülkeyi gün geçtikçe artan sefaletten ve siyasi anarşiden kurtaracağını umuyordu. Bu iyi niyetli ve demokrat kafalı vatanseverin bu amaçları gerçekleştirmeye çalışırken Alman demokrasisinin mezarını bilmeyerek kazmış olması ve böylece istemeyerek Adolf Hitler'e iktidar yolunu açması büyük bir faciadır. Brüning, Reichstag çoğunluğunu programına almak istediğini bir takım mali tedbirlerden yana çeviremedi. Bunun üzerine Hindenburg'dan anayasanın 48. maddesini uygulamasını ve bu maddenin verdiği olağanüstü yetkiye dayanarak Cumhurbaşkanı kararnamesiyle mali tasarıyı kabul etmesini istedi. Parlamento bu harekete kararnamenin geri alınması isteğiyle cevap verdi. Ekonomik buhranın kuvvetli bir hükümeti zorunlu kıldığı bir sırada parlamenter hükümet dağılıyordu. Çıkmazdan bir kurtuluş yolu arayan Brüning, 1930 Temmuz'unda Cumhurbaşkanı'ndan Reichstag'ı dağıtmasını istedi. Yeni seçim Eylül'de yapılacaktı. Brüning'in yeni bir seçimle parlamentoda çoğunluğu sağlamayı nasıl umduğu hiçbir zaman cevaplanamayacak bir sorudur. Ama Hitler aradığı fırsatın umduğundan daha çabuk geldiğini hemen anladı. Halk içinde bulunduğu zor durumdan bir an önce kurtulmak istiyordu. Milyonlarca işsiz iş istiyordu. Esnafın yardıma ihtiyacı vardı. Son seçimden beri milletvekili seçme yaşına girmiş 4 milyon kadar genç kendilerine hiç olmazsa geçim imkanı sağlayacak bir gelecek istiyordu. Bu sırada gürültülü bir seçim kampanyasına girişen Hitler, sefil durumda olan bu milyonlarca gayrimemnun insana bir umut gibi göründü. Hitler, Almanya'yı yeniden güçlendirecek, tamirat borçlarını vermeyecek, Versay Anlaşması'nı yırtacak, kötülükleri ortadan kaldıracak, para krallarını dize getirecek, özellikle Yahudilere. Her Alman'a iş ve ekmek sağlayacaktı. Bu çağrı yalnız durumlarını düzeltmekle değil, aynı zamanda yeni bir inanca da bağlanmak isteyen ve kendilerine yeni tanrılar arayan umutsuz, aç insanlar üzerinde etkisiz kalmadı. 14 Eylül 1930 akşamı seçim sonuçları alındığı zaman Hitler birden şaşırdı. Çok şey bekliyordu ama bu kadarını ummamıştı. 2 yıl önce partisi 810 bin oy almış ve 12 milletvekili çıkartmıştı. Bu sefer oy sayısının 4 misline çıkacağını ve parlamentoda belki 50 sandalye alabileceğini sanıyordu. Oysa bu seçimde Nasyonal Sosyalist DAP 6.409.600 oy almış ve parti Reichstag'a 107 milletvekili gönderme hakkını kazanmıştı. Parlamentoda 9. sırada gelen en küçük partiyken şimdi en büyük parti olmuştu. Karşı uçta da komünistler vardı. 1928'de 3.265.000 oy alan komünistlerin bu seçimde topladığı oy sayısı 4.592.000'e çıkmıştı. Reichstag'da 54 milletvekilleri varken şimdi 77 milletvekili bulunduracaklardı. Katolik Merkez Partisi dışında bütün ılımlı orta sınıf partileri seçime katılanların sayısı 4 milyon daha artmış olduğu halde 1 milyondan fazla oy kaybetmişlerdi. Sosyal demokratlar da bir o kadar kaybetmişlerdi. Hugenberg'in sağcı milliyetçilerinin aldığı oy 4 milyondan 2 milyona düşmüştü. Nazilerin öteki orta sınıf partilerinin milyonlarca taraftarını elde ettiği belliydi. Bundan böyle Brüning'in ya da başka birinin parlamentoda istikrarlı bir çoğunluk sağlamasının daha güç olacağı ortadaydı. Böyle bir çoğunluk sağlanmadıkça Cumhuriyet nasıl yaşayabilecekti? Cumhuriyeti yalnızca Alman tarihinin geçici bir talihsizliği sayan iki büyük kuvveti yani ordu ile büyük sanayici ve kapitalistler çevresini 1930 seçimlerinden hemen sonra gittikçe ilgilendiren sorun buydu. Seçimdeki başarısından sonra yeniden canlanan Hitler şimdi bütün dikkatini bu iki kuvvetli grubu kazanmaya verdi. Başlarda gördüğümüz gibi çok eskiden Viyana'da belediye başkanı Karl Lüger'in taktiklerinden mevcut güçlü kurumları kendi yanına çekmenin önemini öğrenmişti. Bir yıl önce 15 Mart 1929'da Münih'te verdiği bir söylevde orduyu nasyonal sosyalizme karşı düşmanlığını ve cumhuriyeti destekleme davranışını yeniden gözden geçirmeye çağırmış ve şöyle demişti. Gelecek günler yıkıcı partilerin değil halkın gücünü taşıyan, günün birinde halkın çıkarlarını savunurken orduya yardım amacıyla kendilerini bu orduya bağlamaya hazır olan ve bunu isteyen partilerin elindedir. Böyle olduğu halde ordumuz subaylarının sosyal demokrasi ile daha ne kadar beraber yürüyebilecekleri sorunu ile hala boşu boşuna uğraştıklarını görüyoruz. Ama sayın baylar, bir ordu varlığının temelini oluşturan her şeyi ortadan kaldırmak isteyen bir ideoloji ile ortak bir yanınız olabileceğine gerçekten inanıyor musunuz? Subayların desteğini sağlamak için yapılmış kurnazca bir teklifti bu. Subayların çoğu Hitler'in de burada 100. kere tekrar ettiği gibi ordunun Cumhuriyet tarafından arkadan vurulduğuna ve ihanete uğradığına inanıyorlardı. Oysa ordu o sırada asker sınıfını ve bu sınıfın tuttuğu her şeyi hor gören Cumhuriyeti destekliyordu. Ve sonra Hitler sanki günün birinde kendisinin yapacağı işleri önceden söylüyormuş gibi Marksistlerin Nazileri yendikleri takdirde subaylara neler yapacaklarını anlatıyordu. Eğer Marksistler iktidara geçerse diyordu, Alman ordusunun üzerine şu yazıyı yazabilirsiniz. Alman ordusunun sonu. Çünkü o zaman sayın baylar kesin olarak politikacı olmanız gerekecektir. O zaman sizler rejimin cellatları ve siyasi komünistleri olacaksınız. Ve eğer uslu durmazsanız karınız ve çocuğunuz zindanlara atılacak. Yine de uslu durmazsanız ordudan ihraç edilecek ve belki de bir duvarın önüne getirileceksiniz. Aslında bu söylev Völkischer Beobachter'in çıkardığı özel bir ordu sayısında ordu çevrelerine yayılması amacıyla yayımlandı. Ve Naziler tarafından o sıralarda yalnız asgari konuları incelemek üzere çıkarılmaya başlanan Deutscher Wehrgeist dergisinin sütunlarında uzun uzun tartışıldı. 1927'de ordu Nazilerin 100 bin kişilik Reichswehr kuvvetine alınmalarını hatta askeri levazım ve malzeme depolarında sivil olarak dahi çalışmalarını yasakladı. Ama 1930 yılının başlangıcında Nazi propagandasının orduda özellikle genç subaylar arasında yayıldığı görülüyordu. Bu genç subayları yalnız Hitler'in koyu milliyetçiliği değil, aynı zamanda eski şanını ve büyüklüğünü kazanacak olan ordunun kendileri için yaratacağı yükselme imkanlarını da çekiyordu. Bugünkü küçük kuvvette ise böyle bir imkan yoktu. Nazilerin orduya sızmaları zamanla o kadar ciddi bir konu haline geldi ki, o sıralarda Savunma Bakanı olan General Gröner, 22 Ocak 1930'da General von Zecht'in 7 yıl önce meşhur Birahane darbesi arifesinde yayımladığı uyarıya benzeyen bir günlük emir çıkarmak zorunda kaldı. Naziler iktidar hırsı içindedir diyordu. Bundan ötürü Wehrmacht'a hoş görünmeye çalışıyorlar. Orduyu kendi partilerinin siyasi amaçlarında kullanmak için, yalnız nasyonal sosyalistlerin gerçek milli iradeyi temsil ettiklerine bizi inandırmaya çalışıyorlar. General askerlerden, politikadan kaçınmalarını, parti çalışmalarından uzakta kalarak devlete hizmet etmelerini istiyordu. Bir takım genç Reichswehr subaylarının politikadan ya da hiç olmazsa Nazi politikasından uzak kalmadıkları az sonra ortaya çıkınca Almanya'da büyük bir öfke uyandı. Yüksek subay çevreleri birbirlerine girdiler. Naziler sevindi. Ulm garnizonunda Luden, Scheringer ve Wendt adında üç değmen orduda Nazi doktrini yaymak ve silahlı bir Nazi isyanı halinde isyancılara ateş etmemeyi subay arkadaşlarına telkin etmekle suçlandırılarak tutuklandılar. Bu ikinci hareket vatana ihanet suçuydu. Ama orduda ihanet olabileceğini ortalığa yaymak istemeyen General Gröner, suçlandırılanların bir askeri mahkeme önünde yalnızca disiplini bozma suçundan yargılanmalarını sağlayarak olayı kapatmak istedi. Oysa şiddetli bir yazı yazarak hapishaneden gizlice çıkartan ve Völkischer Beobachter'de yayımlatan Teğmen Scheringer'in meydan okuyuşu buna imkan bırakmadı. 1930 Eylül seçimlerindeki Nazi başarılarından 3 hafta sonra 3 ast vatana ihanet suçuyla Leipzig'teki yüksek mahkeme önüne çıkarıldılar. Sanıkları savunanlar arasında Nazilerin yeni ün kazanmaya başlayan iki avukatı vardı. Hans Frank ile Doktor Karl Sack. Her ikisi de dar ağacında öldüler. Sack 20 Temmuz 1944'te Hitler'e karşı hazırlanan bir komploya katıldığı için, Frank da Polonya'da Hitler adına yaptığı mezalimden ötürü. Ancak mahkemede dikkati çeken ne avukatlar ne de sanıklar oldu. Adolf Hitler dikkati üzerine topladı. Frank Hitler'i tanık göstermişti. Hitler'in mahkeme önüne çıkması her şeye rağmen göze alınması gereken bir riskti. Faaliyetleriyle orduda Nazi duygularının arttığını ortaya çıkarmış olan bu üç temeni yalnız bırakmak doğru olmazdı. Kaldı ki Hitler bu gelişmeyi gerçekten önlemek niyetinde de değildi. Ama Nazilerin orduya sızma çabalarının ortaya çıkması can sıkıcı bir olaydı. Savcılığın Nazi partisini hükümeti zorla devirmek isteyen ihtilalci bir örgüt olmakla suçlaması Hitler'in o günkü taktiklerine uygun düşmüyordu. Bu suçlamaya karşı koymak için savunma tanığı olarak mahkemeye çıkmayı Frank ile birlikte kararlaştırdılar. Ama aslında Führer'in daha önemli bir amacı vardı. Bu amaç seçimlerde şaşırtıcı bir zafer kazanmış olan bir hareketin lideri olarak orduyu ve özellikle baştaki subayları nasyonal sosyalizmin Nazi subayları davasında olduğu gibi Reichswehr için bir tehlike olmak şöyle dursun, tersine Reichswehr'in ve Almanya'nın kurtuluşu için gerekli olduğuna inandırmaktı. Tanıklık kürsüsünün sağladığı bu ulus çapındaki imkandan Hitler söz söyleme yeteneğini ve politika stratejisindeki zekasını kullanarak çok iyi yararlandı. Bu mükemmel gösterinin altında birçok aldatmaca bulunduğunu Almanya'da generaller arasında bile pek az kimse fark etti. Hitler gayet yumuşak bir dille ne SA'ların ne de partinin orduya karşı savaşmadığını mahkemeye ve ordudaki subaylara temin etti. Ben ordunun yerine başka bir şey koymak için yapılacak herhangi bir teşebbüsün delilik olduğunu her zaman söylerim. Hiçbirimizin ordunun yerini almakta bir çıkarı yok. İktidara geldiğimiz zaman bugünkü Reichswehr yerine Alman halkının büyük ordusunu yeniden kurmaya çalışacağız. Nazi Partisi'nin iktidarı yalnızca anayasanın gösterdiği yoldan ele geçireceğini ve eğer genç subaylar silahlı bir isyanı düşünmüşlerse bunda yanılmış olduklarını mahkemeye ve generallere tekrar söyledi. Hareketimizin kuvvet kullanmaya ihtiyacı yoktur. Alman ulusunun fikirlerimizi anlayacağı gün gelecektir. O zaman arkamda 35 milyon Alman bulunacaktır. Anayasanın sağladığı haklara sahip olunca doğruluğuna inandığımız yolda devleti yeniden kuracağız. Mahkeme Başkanı. Onu da anayasa yoluyla mı yapacaksınız? Hitler. Evet. Ama orduya ve Almanya'daki öteki tutucu elemanlara böylece seslenirken öte yandan kendi partisindeki ihtilalci heyecanı da düşünmesi gerekiyordu. Üç sanığı kurtarmak için bu ateşi söndürmek istemezdi. Mahkeme başkanı 1923'teki başarısız darbesinden bir ay önce söylediği yerlerde başlar yuvarlanacak sözünü kendisine hatırlattığı zaman Hitler'in eline bu fırsat da geçti. Nazi lideri bugün bu sözleri reddedebilir miydi? Nasyonal Sosyalist Hareket'in bu savaşa zaferle ulaştığı gün diye cevap verdi Hitler. Bir de Nasyonal Sosyalist Adalet Mahkemesi kurulacak. O zaman 1918 ihtilalinin intikamı alınacak ve başlar yuvarlanacak. Bu bakımdan iktidara geçtiği gün neler yapacağını Hitler'in söylemediğini kimse iddia edemez. Ama o sırada mahkemede bulunan dinleyiciler Hitler'in bu sözlerini beğendiler, uzun uzun ve bağıra bağıra alkışladılar. Yargıç bu gösteriye katılmadı ama ne o ne de savcı Hitler'in sözlerine itiraz etmedi. Bu sözler bütün Alman gazetelerinde ve birçok yabancı gazetelerde heyecanlı başlıklarla yayımlandı. Asıl dava Hitler'in bir heyecanlı sözleri arasında kaybolup gitti. Nasyonal sosyalizmin hareketindeki davranışları nasyonal sosyalizmin en büyük lideri tarafından bile hoş karşılanmayan üç genç subay vatana ihanet amacıyla komplo kurmaktan suçlu bulundular. Kendilerine 18 ay kalede göz hapsi altında tutulmak gibi hafif bir ceza verildi. Cumhuriyet Almanya'sında bu suçtan ağır cezalar Cumhuriyeti destekleyenlere veriliyordu. Teğmen Schöringer Hitler'in mahkemedeki tutumunu davaya ihanet saydı. Hapishanede Nazi Partisi'ne kızdı. Koyu bir komünist oldu. Hitler'e küsenlerin birçoğu gibi o da 30 Haziran 1934 temizliğinde tasfiyeye tabi tutulanlar arasındaydı. Ama bir yolunu bulup kaçtı. Hitler'in sonunu gördü. Teğmen Ludin Nazi davasına bağlı kaldı. 1932'de Reichstag'a seçildi. SA ve SS'de yüksek bir mevkiye geçti. Slovakya kukla hükümetinde Alman temsilcisi oldu. Kurtuluş sırasında orada yakalanarak Çekoslovaklar tarafından idam edildi. 1930 Eylül'ü Almanları Nazi İmparatorluğu'na götüren yolun dönüm noktası oldu. Nazi Partisi'nin genel seçimlerde kazandığı şaşırtıcı başarı yalnız milyonlarca basit Alman değil, aynı zamanda ticaret hayatındaki ve ordudaki liderlerin birçoğunu da bunun durdurulamayacak bir hareket olduğuna inandırdı. Partinin yaptığı demagojiyi ve bayağılıkları beğenmeyebilirlerdi. Ama parti Cumhuriyet'in ilk 10 yılında susturulmuş olan eski Alman halkını komünizmden, sosyalizmden, sendikacılıktan ve demokrasinin saçmalıklarından kurtaracağını vaat ediyordu. Üstelik de bütün Almanya'yı sarmıştı. Bu bir başarıydı. Gerek bundan ve gerekse Hitler'in Leipzig mahkemesinde orduya açıkça verdiği teminattan ötürü bir takım generaller nasyonal sosyalizmin Alman halkını birleştirmek, eski Almanya'yı diriltmek, orduya yeniden eski şan ve şerefini kazandırmak ve ulusu utandırıcı Versay Anlaşması'nın zincirini atacak duruma getirmek için aradıkları kuvvetin ta kendisi olup olmadığını düşünüyorlardı. Yüksek Mahkeme Başkanı'nın Alman Milli İhtilali sözüyle ne demek istediği konusunda sorduğu soruya Hitler'in verdiği cevaptan memnun kalmışlardı. Hitler bu yalnızca demişti, bugün esir durumda olan Almanya'nın kurtulması demektir. Bu barış antlaşmaları Almanya'nın elini ayağını bağlamıştır. Nasyonal sosyalistler bu antlaşmalara birer kanun gözüyle bakmamakta, Almanya'ya zorla kabul ettirilmiş bir şey saymaktadırlar. Tamamıyla masum olan gelecek kuşakların bu yükü taşımalarını kabul etmiyoruz. Bunlara karşı elimizde bulunan bütün araçlarla karşı koyduğumuz zaman kendimizi ihtilal yolunda buluruz. Subaylar da böyle düşünüyorlardı. Subayların ileri gelenlerinden bazıları Savunma Bakanı General Gröner'in 3 astın yüksek mahkeme önünde yargılanmasına müsaade etmesini acı acı eleştiriyorlardı. O sıralarda başkomutanlıktan atılmış olan ve genellikle Alman ordusunun savaş sonu döneminin dahisi Scharnhorst ile Gneisenau'nun halifi sayılan General Hans von Seeckt, Gröner'e bu davranışının subaylar arasındaki dayanışma ruhunu zayıflattığından yakındı. Az sonra Genelkurmay Başkanı olarak bu kitapta önemli roller oynayacak olan Albay Ludwig Beck de 1930'da Ulm'da 5. Topçu Alayı'nın komutanıydı. Yargılanan 3 teğmen de bu alaydandı. Albay teğmenlerin tutuklanmasını üstleri nezdinde şiddetle protesto etmekle kalmadı, aynı zamanda Leipzig'te onlardan yana tanıklık etti. Artık mahkeme bitmişti. Hitler söyleyeceğini söylemişti. Generaller önceden ordu için tehlike saydıkları bu hareket karşısında kendilerini daha iyi hissetmeye başladılar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı Harekat Dairesi Başkanı olan General Alfred Jodl, Nürnberg'deki askeri mahkemede Nazi liderinin Leipzig'te söylediği sözlerin subaylar için taşıdığı önemi anlatmıştır. O zamana kadar yüksek rütbeli subayların çoğu Hitler'in orduyu yok etmek istediğine inanıyorlardı. Şimdi artık kendilerine teminat verilmiş oluyordu. General von Seeckt de 1930'da Reichstag'da seçildikten sonra bir süre açıkça Hitler'den yana oldu. 1932 Cumhurbaşkanı seçimlerinde kız kardeşine eski başkan Hindenburg'un yerine Hitler'e oy vermesini söyledi. Alman subaylarının siyasi körlükleri artmaya ve ortaya çıkmaya başlamıştı. İleride bu yüzden başlarına gelmedik kalmayacaktı. Sanayi ve para krallarının siyaset alanındaki budalalıkları da generallerinkinden aşağı kalmıyordu. Hitler'in kendilerine borçlu kalacağını ve iktidara geçtiği zaman ne isterlerse yapacağını sanıyorlardı. Birçok kimselerin başlangıçta bir türedi saydığı bu Avusturyalı'nın Almanya'da iktidarı ele alması fikrini 1930 Eylül seçimlerinde Nazilerin şaşırtıcı başarılarından sonra iş adamlarından çoğu ciddiye almaya başladılar. Nürnberg'de ifade veren Walter Funk, 1931 yılında artık sanayici dostlarım ve ben Nazi Partisi'nin çok uzak olmayan bir gelecekte iktidara geleceğine inanmıştır demiştir. Pis suratlı, şaşı gözlü ve göbekli, ufak tefek bir adam olan ve yüzü bu kitabın yazarına her zaman bir kurbağayı hatırlatan Funk, o yıl Almanya'nın başlıca ticaret gazetesi Berliner Börsenzeitung'un başyazarlığı gibi tatlı bir işten ayrılmış, Nazi Partisi'ne girmiş ve parti ile belli başlı iş adamları arasında irtibat sağlayan bir adam olmuştu. Birçok sanayici dostlarının, özellikle Ren boyundaki büyük maden işletmeleri patronlarının partiye özel teşebbüs yolunu izletmek amacıyla kendisini Nazi hareketine katılmaya zorladıklarını Funk Nürnberg'de açıklamıştır. Bu sıralarda partiyi yönetenlerin iktisadi alanda birbirine taban tabana aykırı karışık görüşleri vardı. Ben bana verilen görevi Führer'i ve partiyi şahsen etkileyerek onlara özel teşebbüsün, iş adamlarındaki cesaretin, özgür teşebbüsün, yaratıcı gücünün ve bunun gibi şeylerin partinin ana ekonomik siyaseti olmasını kabul ettirmeye uğraşmak yerine getirmeye çalıştım. Führer gerek benimle ve gerekse ona tanıştırdığım belli başlı sanayicilerle yaptığı konuşmalarda kendisinin devlet ekonomisi ve planlı ekonomi denen şeyin düşmanı olduğunu özgür teşebbüs ile rekabeti en yüksek üretim düzeyine varabilmek için zorunlu saydığımı sık sık ve tekrar tekrar belirtmiştir.